Herkese merhabalar. Ustalarla Söyleşi serisinin bir diğer videosunda beraberiz. Hepinizin çok yakından tanıdığı Vedat Milor'la beraberiz. Aslında onun misafiriyiz şu anda Burgazada'daki evinde. Hoş geldiniz ve hoş buldum diyeyim.
Siz hoş geldiniz.
Nasılsınız?
Çok iyiyim, sağ olun.
Valla şimdi videoya başlamadan önce biraz sohbet etme imkanımız oldu. Gerçekten ben Vedat Bey'i çok çok öncesinden takip ediyordum. NTV'deki ilk programından. Hep şunu hissetmişimdir kendisine dair. O yaptığı şeyi zevk alarak yaptığı için biz de zevk alarak izliyoruz. Yani şu anda o pozitif enerjisinin sadece ekranlara özel olmadığını, burada da olduğunu görünce mutlu oldum. Hep söylüyorum Ustalarla Söyleşi serisinde. Hani bazı insanlar için tanıştık, sevindik, tanıdık, üzüldük derler ya. Vedat Bey aslında hem tanıştığımız için hem tanıdığımız için sevindiğimiz bir insan oldu. Benim bugün ona sormak istediğim bazı şeyler var.
Buyurun.
Şimdi hocam diyeceğim, aynı zamanda üniversitede hoca olduğunuz için hayata dair birçok bakış açınızın farklı olduğu için ilk başta şunu söylemek istiyorum. Toplumun bize dayattığı bazı şeyler var. Beklentiler, belli bir yaşta evleneceksin, belli bir yaşta şu işi yapacaksın. Her zaman muteber dönemlerle beraber, değişmekle beraber meslekler var. Şimdi siz toplumun sizden beklediği birçok şeyi yapmışsınız. Üniversitede akademisyenlik yapıyorsunuz, Dünya Bankası'nda çalışıyorsunuz ve bir yerde aslında toplumun, ailenin, eşinizin ailesinin bile sizden beklediği şeylere bir direnç koyuyorsunuz. İki şey çok dikkatimi çekti. Zaten karar verme sebebim de oydu Ustalarla Söyleşi videosu için. Birincisi, kayınvalideniz ve kayınpederiniz sizden bir ev almanızı beklerken, Amerika'da yaşarken siz bir şarap almaya, kaliteli şaraplar biriktirmeye başlıyorsunuz. İkincisi de o muteber kabul edilen mesleklerden çıkıp birazcık daha televizyon dünyasına, gastronomi dünyasına giriyorsunuz. Buna nasıl cesaret ettiniz? Çünkü çok cesurca bir kararmış gibi geliyor. Kolay bir şey değil.
Demek dıştan bakınca öyle geliyor. İçten bakınca bana öyle gelmedi. Yani neden zevk alıyorsam kendi mantığıma göre belli bir mantık süzgecinden geçirip artı ve eksileri düşünüp kendime göre beni daha mutlu edecek bir hayat peşinde koştum. Yani başkalarına karşı bazı insanın sorumlulukları var tabii. Yani iki şey ayırmak lazım birbirinden. Bir tanesi bir şey olarak, yani toplumda yaşayan bir birey olarak belli görevleriniz ve sorumluluklarınız var. Örneğin hani bir çocuk doğurursanız eğer kafama göre yaşarım, ağlasın kerata istediği gibi diyemezsiniz. Yani belli sorumluluklarınız vardır. Eş olarak da vardır, şey olarak da vardır, damat olarak da vardır, oğul olarak da vardır falan. Fakat bunlar bir yana başkalarının önceliklerini size dayatmaları bambaşka bir şey. Bu ikisi arasında yani ben örneğin bir damat olarak şeyimin, kayınvalide ve kayınpederin den hiçbir zaman şey istemedim, bir herhangi bir avantaj sunmalarını bana ya da para vermelerini ya da şey yapmalarını, bir şey hediye etmelerini, yani onları kısacası hiçbir şekilde istismar etmedim hayatımda. Çok dikkatli davrandım mesela bu konuda. Ama öte, çünkü bu tip şey zannediyorum ki hayatı zorlaştıran birçok şey. Birçok insan, İngilizce bir deyim var ya, have the cake and eat it today, yani bir yanda pastayı yiyin ama pasta kalsın, bitmesin gibi. Birçok zamanda insanların ilişkiler sonucu grift, başkalarından aslında şeye çok açık bizdeki ilişkiler, özellikle ülkemizdeki. İstismar etmeye çok aşık. İstismar etme, yani başkalarından çok özel ve normal olarak profesyonel olmayan ya da şey çok da etik olmayan çok şey istiyoruz toplumumuzda. Yani özel avantajlar istiyoruz kendi çıkarımıza, kendi menfaatimize. Bu şeyleri isteyince bazı insanlardan onlara karşı bir yerde gebe oluyorsun. Onların da sana karışma hakkı doğuyor. Yani oğlum Vedat şunu yap, bunu yapma, şunu oku, bunu okuma.
Karşılıklı bir bağımlılık gibi.
Karşılıklı bağımlılık ve şey doğuyor. Yani bir insandan siz şey kabul ettiğiniz andan itibaren bazı menfaatiniz için onun size kıyak geçtiği zaman, o kıyakları istediğiniz zaman, karşı tarafta size sizi istediği biçimde şey yapabiliyor, parmağının ucunda oynatabiliyor ve bazı çok özel isteklerde, bazen kendi egosunu tatmin için, bazen sizi kafanıza göre şekillendirmek için istekleri olabiliyor. Bu aile içinde de çok olabiliyor. Orada ben kendime göre gayet katı çizgiler çizdim. Yani ben hiçbir zaman şey bile olsa, yani kendi durumum kötü olsa öğrenciyken falan bile hiçbir zaman özel isteklerde bulunmam, istismar etmem.
Kıyak
istemem. Kıyak istemem. Yani bir mesela eski kullanmadıkları bir araba var. Arabaya değil otobüse binerim. Ben o arabayı bana vermeler de istemem. Hı hı. Şey yapmam. Ama buna karşılık hiçbir şekilde şeyde kabul etmem. Yani beni şekillendirmelerini, nasıl düşünmem gerektiğini, nasıl yaşamam gerektiğini söylemelerini. Hı hı. Yani sonuçta burada aslında bir bedel ödüyorsunuz. Yani bağımsız olmanın, kendi istediğinizi yapmanın bir bedeli var hayatta. Bu tarafı vurgulamak istedim çünkü öteki türlü çok basit cevap vermek. Yani sonunda benim için şey hayat, yani rahat etmek hayatta başkalarının nasıl isteklerine göre değil ya da değerlerine göre değil, kendi değerlerime, kendi isteklerime göre yaşamak vız gelir tırıs geçer. Burası doğru. Ama bunu herkesin yapamıyor. Niye yapamıyor? Yani şunu vurgulamak istiyorum. Böyle yapın demek doğru ama tutarlı olmak lazım. Mesela ben ne bileyim sizden bir şey istesem. Hani çok da gerekli olmayan buraya geldiğinizde. Ya işte sen gelmişken şu bahçe sulamasında bir yardım etsem. Yani birlikte yapsak desem. Ben de size geldiğimde ne bileyim hani belim ağrısa bile şu masayı birlikte kaldıralım deseniz kolay ki hayır diyemem çünkü biliyorum ki o söylemesiniz bile ben
minnet bağlantısı var.
Aynen evet. O konuda çok dikkat etmişimdir her zaman. Yani çok hini hacet hariç, yani sağlıkla ilgili bir şey hariç, son derece acil bir durum hariç hiçbir zaman aile içinde bile gerek kendi şey daha sonra aileye girenler ya da şeyim kayınvalide, kayınpeder falan bir şey istemedim onlardan. Bir şey istemediğim için onların benim üzerine kusura bakmayın İngilizce deyim kullanacağım çünkü Türkçesi yok. Leverage. Hı-hı. Yani kaldıraç bir nevi. Hı-hı. Yani pazar şeyde kullanılan yatırım bankacılarının falan kullandığı bir evet, değil mi? Evet, leverage. Evet. Onların benim üzerine leverage olmuyor. Hı-hı.
Yani ne maddi ne manevi hiç borç almadınız.
Kesinlikle.
Buna dikkat ettiniz.
Evet.
Ama şey gibi oluyor mesela bizim insanımızda, ben Amerika'da yaşamadım gitmedim evet. Bilmiyorum ama siz onu da soracağım zaten birazdan. Şeyi alayım alabileceğimi ama vermeyeyim.
Aynen işte onu diyordum ya. Öyle bir şey. Have the cake and eat it too diye. Aha. Hem alayım hem vermeyeyim. O yüzden insanlar şunu anlamıyor yani o baskılar geliyor ama onları hak etmişler çünkü almışlar. Hı hı. Ama iş vermeye gelince yani vermek istemiyorlar. Yani bu buna ben tam şey diyorum. Bu sadece şark kurnazlığı değil. Batı'da da var bu. Hı hı. Yani bu insan hali şey insanın doğasında olan bir şey bu. Alayım ama vermeyeyim. Hı hı. Ama o zaman işte tutarlı olamıyorsunuz ve o zaman hayatı istediğiniz gibi yaşamanız zorlaşıyor.
Burada mesela siz anlattınca ben şunu yaşadım. Kendi kariyerimde sizinki kadar keskin bir dönüş olmasa 9 yıl kamuda devlette çalıştım. Evet. Ve bir yerde beni kısıtladığını düşünüp istifa etmeye karar verdiğim zaman annem babam, benim babam taksi şoförü, annem ev hanımı ve şey dediler oğlum devlet bırakılmaz. Ama içimden bir şeye çok inanıyorum. Yaparsam çok güzel olacak. Yani dışarıda çok daha serbest olacağım ve çok suçlu hissettim. Ama ben yine buna rağmen dirayet gösterdim. Şimdi birçok insanla karşılaşıyorum. Yani siz de kitabınızda bahsediyorsunuz. Malzeme zaten var. Ontolojik bir problem yok diyorsunuz yani. Ama işte bir yerde ilişkiler, duygular girift bir hale geliyor ve insan olmak istediği insana dönüşemiyor. Kendisini ortaya koyamıyor. Bir cesaret noktası gibi bir şey var. Siz hiç suçluluk hissetmediniz mi? Mesela orada diyorlar ki ya sen paranı niye bunu harcıyorsun? Mesela bir emlakçıdan bahsetmiştiniz herhalde. Yanlış, sigortacı. Kitapta geçen. İşte bu kadar böyle bir evde oturup böyle değerli şaraplar olan bir başka insan görmemiştim diye. Bu size mesela hiç suçlu hissettirdi mi? Acaba yanlış yapıyor muyum? Bununla nasıl baş ettiniz?
Hiç suçlu hissettirmedi. Yani tam tersine şey güzel anekdot oldu ileride anlatacağım. Tam tersi yani bu da şeydi de eğer bir şey hissettirdiyse ne kadar şey sığ insanlar gibi düşünmüşümdür. Yani hafif bir istihza ve alaycılık şey yapmıştır. Tam tersine bay herkes olmamak ve öyle görülmemek hoşuma gitmiştir. Yani çünkü sizi yargılayanlara çok saygı duymanız lazım ki onların şeylerini, görüşleri sizin için önemli olsun. Tabii ki benim saygı duyduğum insanlar var. Örneğin akademide her zaman olmuştur. Fakat saygı duymak duyduğum insanlardan her zaman çok güzel karşılık aldım. Yani onların beni takdir ettiğini, benim hakkımda güzel konuştuğunu, başkalarıyla konuşurken en iyi öğrencilerimden biri o oldu dediğini, yazdıklarımı beğendiklerini gördüm. Yani az miktarda benim şey yaptım, saydığım, değer verdiğim insanlar vardır ve çoğu da akademilidir diyeceğim. Özellikle yurt dışı, Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Bu tip insanların görüşleri önemli ama zaten bu tip insanlar küçük şeylerin üstünde, yani hiçbir zaman benim paramı, araba almayı mı harcadım, gömlek almayı mı yoksa tutup sokağa attım, onları ilgilendi yani sormazlar bile. Yani o tip standart ve şey insanlar daha çok, ne diyelim buna, burjuva değerlerinin ya da küçük burjuva değerlerinin üstüne çıkmış insanlar. Benim de hiç öyle küçük burjuva değerlerim olmadı. Tam tersine bu bir şey oldu. Yani o zaman doğru yolda oldum gösterir ama hakikaten hiçbir etkisi olmaz diyeceğim. Yani,
o zaman kiminle etrafımızı çevirdiğimiz de önemli.
Çok önemli.
Çünkü bu bir yerde hani insan ne kadar mantıklı olmaya direnç gösterse de etrafımızdaki seslerin her biri bizi aşağı çekerse bir yerde o parazit yapar ve insan etkilenirmiş gibi oluyor. Siz dikkat ediyor musunuz etrafınızda kimlerin olduğuna? Yani az ve öz olduğunu yazıyorsunuz.
Tabii ki ediyorum. Tabii ki ediyorum. Bu çok çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Mesela eskiden motor sistemini etkilen bir hastalık olmadan iyi tenis oynardım. Zamanında da iyi masa tenisi oynardım. Mesela teniste şunu gördüm. Hep kazanmak kolay. Normal insanlar oynasa ama çok iyi insanlarla oynay. Eskiden hakikaten profesyonel olmuş. Çünkü o zaman yenilsen bile oyunu ileri gidiyor. Kendini aşman lazım. Zeka da böyledir. Kafa da böyledir. Şeyi de çok gördüm. Mesela bazen özellikle büyürken dikkat ederdim arkadaşlarımın, erkeklerin kadınlara nasıl yaklaştığına. Genellikle birçok insan çok şeyden korkardı. Zeki, akıllı ve onlara karşı argüman geliştirebilecek, her dediklerini yapmayan, bazen karşı da koyabilen, kendi düşüncelerini savunabilen hatunlardan korkarlardı genellikle. O da bana çok komik gelirdi. Yani şunu gördüm ama birçok insan zaten baştan beri o şekilde planlıyor ki hayatını, devamlı aşağı çekiliyor. Yani belli bir potansiyel olsa bile o potansiyel erişmiyor. Çünkü ona erişmek için akıl akıldan üstün. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hepimiz birçok konuda cahiliz. Yani aşırı spesyalize bir dünya. Mesela benim sizin kadar psikoloji bilmeme imkan yok. Yani mümkün değil. O konuda çok cahilim. Ne bileyim, siz de benim kadar ekonomi politik bilemezsiniz. Çünkü ona yıllarımı verdim. İyi birini bulduğun zaman böyle karşında kendini ispatlamaya da hiç gerek yok fazla konuşmaya. Yani şimdi akşam yemeğinde devam ederiz. Ben sizden öğrenmeye çalışırım. Yani bilmediğim konuları. Bunu her konuda yaparsanız bu bir şey de olabilir. İç dekorasyon yapan biri de olabilir. Bir Osmanlı mimarisinde yıllarını harcamış bir profesör de olabilir. O insanlarla konuşurken iyi akıllı insanlara çevirin etrafınızı ve kendinizi ispatla çalışmayın. Şimdi benim durumumda mümkün olduğu kadar yemek ve gastronomiyle ilgili soruları savuşturun, kısa geçirin, karşı tarafın alanına girin, ondan öğrenmeye çalışın. O açıdan sanırım konuşmayı sevmeme rağmen iyi bir dinleyiciyim. Ve genel bir hocalık şeyidir bu. Yani karşı tarafın en güçlü olduğu tarafları anlamak, hocayken onu geliştirmek, dinleyiciyken, arkadaşken ondan yararlanmak, öğrenmeye çalışmak. Bunu sanırım her zaman yaptım ve o açıdan çok seçici oldum. Son derece seçici oldum. Hala insanın anlayamadı. Yani mesela benim için iyi bir yemek o kadar önemli değil yani, bir şeyde. Kimle oldum, yediğim o yemeği çok daha önemli.
Çok çok güzel söyledin. Yani yemek önemli değil. Videonun başlığı bile olabilir. Kiminle yediğin önemli diye çok söyleyebiliriz. Doğru. Bir şey geldi aklıma. Sizin Türkiye'de gündem oluşturan bir Twitter anketiniz vardı. Menemen soğanlı mı olacak, soğansız mı olacak? İşin o kısmına girmeyeceğim yani. O kısmı değildi. Beni yorumlarını okumayı bazen seviyorum. Bilmiyorum siz okuyor musunuz? Bazen tweet oluyor, altta yorumlar oluyor.
Okuyorum.
Daha zevkli oluyor onları
evet,
okumak.
Aynı fikirde.
Şöyle bir aslında birçok mesela diyelim bir restorandan paylaşım yapıyorsunuz, bir konuyu tartışıyorsunuz, bu çok önemli diyorsunuz, bunu dikkat etmiyoruz diyorsunuz. Orada altta fix şöyle bir yorum oluyor. Türkiye neler yaşıyor, sen nelerle uğraşıyorsun? Türkiye'nin derdi bu mu? Fantazi yapıyorsun gibi. Şimdi bu bakış açısı, Türkiye'deki bir bakış açısı, ekonomik zorluklar her zaman var, krizler her zaman var. Bazen belki içinde bulunduğumuz durum daha da zor ama yani bir yandan bunu da konuşuyorsunuz. Bunu açıklamanız ne olurdu? Mesela çünkü çok önemli bir konu. Bir yandan her şey kötü olurken diğer güzel bütün şeyleri ihmal mi etmemiz gerekiyor? Yani böyle bir bakış açısı da varmış gibi bizim insanımızda en azından.
Yani çok insanda olduğunu sanmıyorum o tipin bakış açısının. Fakat gerçekten böyle dünyanın bütün omuzlarında gibi çok insan var. Biraz tanıdığınız zaman aslında onların en sığ, en donanımsız insan olduğunu görüyorsunuz. Yani bir cevap verirsem hani boş ver Türkiye'yi kurt şeyi. Önce sen kendini kurtarmaya bak, kendini biraz donanımlı hale bakmaya bak, gel derim. Çünkü böyle bir şey ki yani şey yapmanız için kendinizi defansif olup savunmaya gitmeniz için hiçbir neden yok. Yani herkesin şeyi sorgulanabilir yani öyle bir şeyken daha da genel olarak şey yaparsınız bunu açarsınız bu konuyu.
Bir fotoğraf vardı kamu... ya belki görmüşsünüzdür hocam ne? Yani bu herhalde 2. Dünya Savaşı'na ait mi? Videoya koyarım o fotoğrafı hani içinde Holland geçen bir yer ama tam net hatırlamıyorum yıkılmış kütüphane. Evet. Ve bazıları alıp kitap okuyor oradan seçerken böyle siyah beyaz bir fotoğraf. Evet. Aslında kastettiğim orada şey şöyle düşünüyorum ben ya hayatın çok ince zevkleri var, sanat var, evet. Lezzet var, birçok şey var. Hayatın bir tarafında da her zaman zorluklar var. Hı. Bizim zorluklar varken iyi şeyleri ihmal mi etmemiz gerekiyor? Yani bizim en büyük handikaplarımızdan birisi buymuş gibi sanki bu var ona hiç zaman ayıramayız. Sanata zaman ayıramayız. Kitap okumaya zaman ayıramayız. Çünkü niye? Hayat gailesi var. Hayatta kalmak zorundayız. Ama ben bunu çok kısır döngüye sokup insanı ilkelleştiren, düşüncesini çölleştiren de bir taraf olduğunu düşünüyorum. Hani sizin bakış açınız Menemen'den aslında sorarken oydu. Ben çok değerli buluyorum bu tartışmalarınızı. O ince bazen esprili yaklaşımlarınızı bir hizmet ve topluma bir şeyi farkındalık kazandırma amacınızın da olduğunu arka planda çok net hissediyorum yani.
Aynen dediğiniz gibi siz çok iyi izah ettiniz. Ben en sığ insan dedim bir çit biten çünkü aslında Twitter'a gelen cevaplardan memleketimdeki insan manzaraları çıkıyor. Analitik kategoriler ayırıp klasman yapıp farklı kategoriler, farklı insan tipleri ve incelenebilir. Bu insan tipi şöyle bir güzel bir İngilizce deyim var onu da tam tutuyorum. Emülasyon. Emülasyon şu. Mesela biz konuşuyoruz, bazı şeylerden bahsedelim diyelim. Kahramanlardan ya da tarihe geçmiş ama idealist kişilerden. Birdenbire atıyorum bu şey de olabilir, filozof Nietzsche de olabilir, İtalyan kahramanı Garibaldi de olabilir. Türk örnek vermiyorum şey olmasın diye, tartışma yaratmasın diye. Napolyon da olabilir, bilmem bir düşünür olur. Yani kim ama böyle saygı, ya Mevlana da olabilir, hadi Türkçe oldu falan. Şimdi birileri hemen küçümseye başlıyorlar. Yani bir şunu diyebilir yani o aslında hani bakıyoruz da falanca onu birçoğunu cebine doldurmuş, şeyi için yapmış. O kahramanla aslında şu olmuş, bu olmuş falan. Ya da o işte Siyonistlerin oyuncağıymış, öteki de yok bilmem neymiş. Garibaldi aslında İngilizler onu manipüle etmiş falan. Yani her şeyde milyonda bir doğruluk payı belki vardır. Büyük olsa yoktur ama bunun psikologlar kusura bakmayın sizin alnınıza girdim. Emülasyon diyorlar yani şöyle açıklıyorlar psikologlar diyorlar ki böylece bunu yaptığın zaman yani herkesi küçümsediğin zaman kendin şeyden kurtuluyorsun yani idealist olmaktan etiğe uygun iş yapmaktan, kendi kendini aşmaktan, şey bir çabadan yani kamu yararına olumlu bir hizmet vermekten. Çünkü bunu yapan insanları küçümseyince sonunda kendi küçük çıkarcı menfaat peşinde koşan günlük şeyini, yaşamını kendi gözünde doğruluyorsun, onu meşrulaştırıyorsun. Şimdi bunun gibi şeyde de elbette ki insanlar, özellikle toplumlar, insanlar bir şeyde en zor zamanlarda, en zor çağlarda, açlığın, savaşın ikin olduğu zamanlarda bile bazı insanlar şeyin üstüne çıkmış, o zorluklara rağmen inanılmaz işler başarmışlar. Hem kişisel kahramanlıklar hem de şeyin, yani hayatı daha anlamlı hale getiren sanat, edebiyat, müzik, onun peşinde koşmuşlar, üretmeye devam etmişler. Ne bileyim, Wittgenstein iki şey, Dünya Savaşı sırasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında şey trençlerde, yani o barınaklardan üyelerin kazdıkları, top atışından korunmak için kazdıkları hendeklerde Traktatus'u yazıyor mesela. Aynı bir yandan böyle toplar moplar geziyor ve bir yandan onu yazıyor. Sonuçta kendi içinde zengin insan, değerli insan, donanımlı insan, donanımlı hale gelmek isteyen insan bir şekilde kendini süblimasyon dediğimiz, süblime etmeye çalışıp yani zorlukları tam tersi daha bir kutsal amaç bulup daha güzel çekilir hale getirmek. Bu belli insanların, belli bir düzeye erişmiş ve erişmek isteyen insanların stratejisi oluyor. Yani en azından en zor dönemlerde bile onlar kendilerini geliştirmenin, daha zenginleşmenin, yaşamlara yeni bir boyut katmanın yolunu buluyorlar. Fakat bunu yapmayan ve yapmayacak olan insanlar, bunu yapmaya çalışanları suçlayarak, tam tersi bir yerde modern, şimdi gençlerin deyimiyle duyar kasarak, aslında kendi acizliklerini, basitliklerini, çaresizliklerini, kalitesizliklerini ön plana çıkarıyorlar. Bunun ülkemizde artması da beni şaşırtmıyor. Çünkü inanılmaz bir vasatlaşma var. Artık vasatlaşmanın da gerisinde bir bayalaşma var. Bu da çok tepeden gelen bir vasatlaşma ve bayalaşma. Öyle ki burada bence şaşırtıcı olan, her şeye rağmen bu dediğimiz tipte insanların aslıydı olmasa bile çoğunluk olmaması. Hı hı. Yani çok kişi aslında bunların şeyini görüyor, yani foyasını ortaya çıkarıyor ve o şeylerini, kartlarını okuyabiliyor yani. Ama elbette ki bu tip insanlar var, yani her toplumda var. Yani onları rahatsız eden aslında kendi yetersizliklerinin ortaya çıkması. Hı hı. Onlar belli bir yere yetişip kendi öğrenmeleri yerine başkasını kendi düzeyine çekip şeyde herkesi aşağı indirmeye çalışıyor. Kişi rahatın sana, ama bunu yaparken de aslında tabii ki herkesi aşağı çekerek yapıyorlar. Kendileri çaba göstermekten kurtuluyor. Kendileri ciddi bir kitap okumak, iyi bir senfoni dinlemek, güzel bir film seyretmek bu şeyden, bu zorunluluktan kurtarıyor. Zaten sıkılır yani en fazla. Vurdulu kırdılı basit bir film seyredebilir. Müzikten anladığı büyük olasılıkla melodi nedir bilmez. Yani şey daha çok çok gürültülü belki onu tatmin eder. Kitap okumaz, roman okumaz. Mangalda kür bırakmaz ama Türk klasiklerinin hiçbirini bilmez. Diğer dünya klasiklerini falan. Yani genellikle okumayı sevmeyen, kulağa gelişmemiş, gelişmemiş bir yaratık türüdür.
Vasatın normalize olması baskı kurması diğer noktada.
Aynen. Vasat normalize baskı kuruyor ve buna uymayanlar çok rahatsız ediyor bu tip insanları. O yüzden böyle bir şeyin gelmesi, bu tip tepkilerin beni defansa zorlamak bir yana, tam tersine ofansa zorluyor.
Bir yandan tam bu noktada aslında şu çok dikkatimi çekiyor. Bazen çok rencide edici yorumlar gelebiliyor. Evet. Ama şey var mesela sosyal medyada, hani sizin de gözlemini yapmışsınız orada. Bir şey var mesela, öfkeye kapılıp böyle saldırganca bir müdahale var. Öbür tarafta da korkup tweet'i silmek, geri çekilmek, linç korkusu var. Ama siz ne geri çekiliyorsunuz ne altta kalıyorsunuz. Böyle çok böyle sakinliğinizi bozmadan lafı da o da bence Allah vergisi bir yetenek herhalde. O mizahi şeyle yapabilmek çok özgüvenli ve şey bir duruş var. Şimdi buradan şeye bağlayacağım. Şöyle kitabı da göstermek isterim. Orada da geçiyor. Bunu kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Hesap lütfen. Özgün, dengeli ve lezzetli bir yaşamın peşinde. Kronik Yayınlarından çıktı. Burada geçen bir hikaye var çocukluğunuza dair. Galatasaray Lisesi sanırım. Oraya ilk geçtiğiniz zaman ya da ondan öncesinde siz babaanneniz her gün size bir portakal suyu koyuyor çantanıza.
Bir şişe
koyuyor. Sonra siz bunu okuldaki arkadaşlarla paylaşırken okulun zorbaları 1'di, 2'di, 3'tü derken siz 4-5 şişe her gün portakal suyu taşımak zorunda kalıyorsunuz. 60'lı yaşlarında 2 kez kalp krizi geçirmiş babaannenize de o kadar portakalı sıktırıyorsunuz. Bir yandan bu kadar verici, arkadaşlarını merkeze alan, önemseyen, birazcık aslında nispeten içsel kısmı bilmiyorum ama boyun eğici de diyebileceğimiz bir noktadaki o Vedat'tan bu Vedat'a dönüşüm nasıl oldu?
Çok güzel bir soru. Bunun cevabını veremem yani. Siz belki daha iyi bir tanırsınız, verirsiniz ama herhalde bunu görerek oldu. Yani sonunda belki bu kadar istismara maruz kalınca yavaş yavaş düşünmeye başladım ve kendimi nasıl savunacağımı önce düşündüm. Daha sonra giderek şey gelişti. Belli bir değerler sistemi gelişti. Bunun dışında yaşamda da tabii önemli değişiklikler oldu. Çünkü o sırada son derece kırılgan bir dönemin bahsettiğiniz dönem aşağı yukarı 12-13 yaşlarında. İşte annemle babam ayrı, onları pek görmüyorum. Babaannem ve dedemle yaşıyorum. 13 yaşındayken dedem sağlıklı olduğunu düşünmemize rağmen pat diye gidiyor birden kalp krizinden. Babaannem hasta. Benim hiçbir kardeşim yok, ne erkek ne kız kardeşim var. Yani bir dayanağım yok giderek. Dediğim gibi annem babamı da pek göremiyorum. Onlardan da bir destek alamıyorum. Annem aynı zamanda çok sevdiği kocasından ayrılmış, kendi de çok şey değil, mutlu değil falan. Zor ve kırılgan bir dönem ama ondan sonra yani bu durumda ne olursunuz iyice kırılır, böyle cam gibi parçalar ayrılırsınız ya da daha güçlü olmak zorundasınız. Ama yavaş yavaş kendimi topluyorum. Tabii oradaki önemli bir iki belki mühim gelişme var. Bir tanesi giderek iyi bir öğrenci olduğumu, sentez yeteneğim olduğunu görüyorum.
Farkına
varmaya başlıyorum. Yeteneklerimin olduğunun, yani okuduklarımı özetleyebiliyorum, bağlantılar kurabiliyorum ve başarılı olabiliyorum seçtiğim alanlarda. İkincisi de yavaş yavaş büyüyorum. Kızlarla ilişkiye girmeye başlıyorum. Ve o konuda da kendime güven geliyor. Yani etrafımda o konuda çok çırpınan, bir türlü isteklerine ulaşamayan arkadaşlar var. Fakat ben daha rahat olduğumu, daha kolay olduğumu ve ilişkiler kurabildiğini görüyorum.
Yani kırılganlıktan şey gibi, aslında çelik gibi bir duruşa evriliyor.
Evet, doğru.
Bir şey var mesela, bir kız arkadaşınızın flörtöz bir girişimine sanki sizinle dalga geçiyormuş gibi
yorumluyorsunuz. Evet, o daha önceki yorumda. O daha önceki yorumda. 15-16'da çünkü o öyle bir dönem ki, bravo. Dönem ki yani o anda o kadar kırılganken bir kızın hoşunuza bir kız sizin başka bir kızın sizi beğeneceğini düşünmüyorsunuz yani. Çok zor bir dönem. O sanki acaba ben de dalga mı geçiyor? Yani ben de şey yapsam, karşılık versem, haha sen kendini ne sanıyorsun? Sübyan, git aynaya bak, sen daha bebeksin mi diyecek mesela. Çünkü bir kere o da başıma geldi bir şeyde.
O da yazıyor kitaplarında.
Bir kere o da başıma geldi. Ama onu düşünüyorsunuz, kırılgansınız. Fakat sonra yavaş yavaş biraz daha büyümeye başladıkça, İyi kötü sporda da başarılı olunca o sırada masa tenisinde, okul takımındaydım mesela masa tenisinde. Yani bir yandan derslerdeki başarı, bir yandan sentez yeteneğinizin farkına varmanız, okuldaki başarı, az çalışarak iyi not alma başarısı burada. Ve dediğim gibi yavaş yavaş flörtlere de başlama, birçok kişiden daha erken yaşta başlama, yavaş yavaş bir güven oluşmaya başlıyor sizde, kendinizde.
O çekirdek, öz sağlam çekirdeği oluşturuyor. Peki bugün için o mücadeleci, çizginizi bozmadan, duygularınızı, kontrolünü kaybetmeden o sağlam duruş için prensipleriniz var mı?
Ya düşünmüyorum çok fazla ama maalesef yaşamda mücadele etmeden bazı şeyler olmuyor. Yani kendi kendini aldatmamalı insan. Sizi başkasının hakkınıza aldığı zaman elinden kendinizi aldatıp diyebilirsiniz ki şu andaki durum da aslında beni mutlu ediyor. Bahçede oturuyoruz diyelim, iki şey olsa. Ben burada oturuyorum, aslında burası da benim fakat oraya da başka biri oturuyor. Ben burayı tercih ederim. Ama ben hiçbir şey yapmasam orada oturana, o hep orada oturmaya devam edecek. Bir süre sonra buraya da gelecek. Orada kendini rahatlatma lüksünüz yok. Yani mücadele etmek zorundasınız. Yani şunu gördüm hayatta. Hayat mücadele etmeyi kabul etmeyen insanlar için confrontation dedikleri İngilizlerin mücadelenin de ötesinde, yani zaman zaman confrontation psikolojik olarak
bu kelimeyi tam bilmiyorum ama hocam.
Confrontation yani iki kişinin karşılıklı iddialaşması ya da
bir savaşma gibi
çatışmaya girmesi. Çatışmaya diyelim yani. Maalesef yaşadığımız dünyada mücadeleyi ve çatışmayı ortadan kaldıramıyorsunuz. O zaman hakkınızı savunacaksınız. Yani şeyim şu, kendi kendimi aldatabilirim ama sonunda çatışmanın ve mücadelenin bana verdiği stres ve zarar, çatışmasam ve mücadele etmesem duyacağım kendi kendime olan saygımın yok olmasına göre tercih edilir.
Yani alttan almak bir noktada insanın kendini kandırması gibi bir şey.
Aynen öyle gibisi fazla. Alttan alınca kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Ve daha sonra alttan aldıklarınız, istismar edildiğiniz için kaybettikleriniz birdenbire böyle çok hızlı çoğalıyor ve sizi alttan alıp eziyor. Yani mücadele etmeden, yapmadan, savaşmadan bir hayat geçirmek mümkün değil. O zaman mücadele etmeyi ve ondan zevk almayı bileceksiniz. Mücadele etmeden savaşmayacak. O yüzden de hukuk okudum belki. Yani hukukta doktora, da çünkü şey var. Hukuk okudum. Hukuk zaten Amerika'da doktora gibi. Yani lisans üstü okunan bir şey. O yüzden JD deniliyor. Juris Doktor deniliyor. Yani 17-18 yaşında hukuk okunmuyor. Önce başka bir, mesela psikoloji okuyacaksınız, sonra hukuk. Yani ya da herhangi bir konuda önce üniversiteyi bitireceksiniz, okuyacaksınız. Fakat şu, yani hayatta yaşamak için, yani kendi geri gitmemek için ölene kadar, yani son şeyinize kadar, nefesinize kadar savaşmaya, mücadele etmeye mecbursunuz. Bu her şeyde olabilir. Yani en küçük şeyler mide bulandıran, mesela gümrükten bugün kızım şampuan ısmarlıyor, gümrükten geri gidiyor, ilaç zannetmişler. Şampuan ilacın ne alakası var, gelmeyen bir şey diye anlayamamışlar. Bunun için mücadele edeceksiniz. Bir program yapıyorsunuz, üzüm çeşidinden, nebiyoldan bahsediyorsunuz, onu marka zannedip ceza veriyorlar. Mücadele edeceksiniz. Yolda yürüyorsunuz, yürüyeceğiniz yere masa atmış lokantacılar. Mücadele edeceksiniz. En küçük şeylerden tutun da.
Yorulmuyor musunuz?
Eğer bir şey yapmazsam, hiçbir şey tepki vermezsem daha çok yoruluyorum. O zaman kendi kendime
pişmanlık tutuyorum. Ruhsal büyük oluyor. Onun bedeli de o oluyor herhalde.
Evet, yani onun bedeli oluyor ama buna karşılık, yani bunları yapmaya mecbursunuz. Bir yerde evet, yani o yüzden devamlı Türkiye'de yaşamıyorum. Yani onu görüyorum çünkü Batı'da hakikaten bu mücadele çok daha az. Yani
daha oturmuş bir şey.
Çok daha oturmuş çünkü insanlar birbirine çok daha saygılı. O şeye geliyor benim konuma. Bizde devlet güçsüz. Biz kümes hayvanları gibiyiz yaşayan. Birbirimizi boğazlıyoruz. Devlet burada elini eteğini çekmiş. O kendi menfaati, kendisi ne yapıyor? Kümesin içi onu ilgilendirmiyor. O kendi bambaşka şeylerin peşinde. Hedeflerin peşinde. Halbuki Batı'da bir şey oturmuş durumda. Kamu yararı, kamu şeyi, fikri, menfaati ortak alanlar. Yani belli kurallar var. Kamu alanları nasıl kullanılır konusunda. Bizde bir anarşik durum var. Güçlü olan giriyor. Orada belli kurallar, belli normlar var. Bu normlar ve kurallar olduğu için bu kadar yorulmuyorsunuz. Ben orada hayatta bir dengeye gidiyorum. Yani şunu görüyorum. Ülkeme geldiğim an hani bir taksi tutmaktan tutun da bulmaktan vapurda biri 3 kişi yer işgal etmişse ona kibar bir şekilde rica edip oraya oturmaktan tutun da hemen her alanda, en küçük alanlarda bile mücadele ediyorsunuz. Ama etmezsem ne olacak? O vapurda ayakta kalacağım, daha kötü olacak. Belim ağrıyacak 1,5 saat gitmenin sonunda. Öteki tarafta denize düşebileceğim. Öteki tarafta malım işgal edilmiş olacak. Öteki tarafta ne bileyim yani lokantada kazıklanacağım. Bilmem nerede şu olacağım. Hayat bizde devamlı mücadele ve şunu görüyorum. O çocukluktan işte başladı. Bizim ülkede yaşamak zor iş. Buna itiyor. Ya buna şey yapıyorsun ya buna ayak uyduruyorsun ya bu deveyi güdüyorsun ya bu deveyi güdüyorsun diyeceğim.
Başka
ama başka dengeler kuracaksın hayat. İşte kurduğum dengeler bir miktar dışarıda yaşamak, bir miktar gastronomi, kitap okumak, kulaklığımı takıp müzik
bahçeye,
dinlemek.
Arka bahçeye çok yatırım yapıyorsunuz yani bu konuda.
Kesinlikle. Öyle dengeliyorsunuz. İşte bu dengelemek çok önemli arka bahçeye. Yoksa o size güç veriyor ama bu dengelimi yapmazsanız hayatınızda o zaman işte gerçekten yorulursunuz. Fakat dengeyi yaparsanız bence daha yani mutlu olursunuz. Böyle tek bir sırrı yok ama daha dolu bir yaşam sürersiniz. En azından kendinizi kötü hissetmezsiniz. Yani hakkınızı korumak zorundasınız. Çünkü onu da çocukken öğrendim, şey yaptım. Yani hocalar ya da başka biri sizin hakkınızı korumayacak. Yani ben o dediğiniz örnekte portakal sular ve başkası içerken ve bana kalmadı diye neredeyse biri beni dövecekken bir zorba. O zaman hiçbir hoca tabii ki gelip yardım etmedi. Çünkü durumu bile anlamaları mümkün değil orada. Mecbursunuz bir yerde dur diyeceksiniz. Yaşaya yaşaya, yenile yenile böyle sonunda kendinizi korumayı öğrenmekten başka şansınız yok.
Şimdi bir de şey var, hani yemeğe referans vererek aslında biraz hayata dair bir soru sormak istiyorum. Yine yakın zamandaydı herhalde, bir dünya mutfakları listesi yayınlandı. Ve Türkiye orada sanırım hiçbir kayda değer varlık gösteremedi diye hatırlıyorum. Çok birebir ilgili olduğum bir alan olmamakla beraber. Şimdi ama bir yandan hani sizin de gözlemlediğiniz, gezdiğiniz kadarıyla Türkiye'nin çok nevi şahsına münhasır özel lezzetleri, tatları, belki birçok yörenin farklı farklı şeyleri var. Yani en azından belki dünyanın birincisi gururu ya da kibrine gerek olmasa da belki şu an olduğundan daha iyi yerleri hak ediyor. Şimdi bu bizim belki de sahip olduğumuz gençlerin, sahip olduğumuz coğrafyanın birçok özellikleri gibi aslında. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Ama genelde biz şey yapıyoruz. Ya bizi kıskanıyorlar. Bize komple kuruyorlar. Bizim ayağımızı kaydırıyorlar. Birazcık dışarıyı suçlama, dışsal kaynaklar bulmaya meyilliyiz. İçsel olarak mutfak örneği üzerinden, yemek örneği üzerinden de gidebiliriz. Neden biz gösteremiyoruz kendimizi? Neden böyle yerlerde var olamıyoruz dünya klasmanında?
Şimdi, mutfak uzun bir konu ama parmak basınız nokta çok önemli. Çünkü çok insan büyümüyor bizde. Büyümek demek sorumluluk almaktır. Çocuklar yani en büyük hayatta öğrendiğim şeylerden biri de bu. Hep suçu başkasının üstüne atar. Hep suçu başkasının üstüne atan çocuk der ya hani kedinin kuyruğunu ben çekmedim, Olcay çekti ya da ağaca çıkıp inciri ben almadım, Hüseyin çekti falan şeyde. Bizim insan aslında ortalamadan bahsediyorum. Badalyonun bir yüzünden konuştuk. Yani kendini koruma şeyi çünkü başkaları hakkına riayet etmiyorlar ve devamlı insanlar birbirini istismar etmeye çalışıyor, avantaj sağlamaya çalışıyor. Diğer tarafı da maalesef sorumluluk almama, büyümeme, kendi şeyinin yeteri kadar oluşmaması, kişiliğinin hep suçu başkasına atma. Bazen de öz eleştiri adı altında o da değil yani. O da şey eleştiri, hakaret de eleştiri değil. Bu içselleştirilmiş bir değer sistemi. Bu bir gerçek. Şimdi mutfakta da bu devamlı oluyor. Hiçbir zaman suçu kendi üstüne atmıyorsun. Dediğiniz yarışma tamamen komik bir şey. Ciddiye alınamaz ama Türkiye'de şu anda gastronomide durum içler acısı. Hı hı. Mesela su böreği artık yapılmıyor burada. Çünkü niye yapılmıyor su böreği? Usta yok. Niye usta yok? Çünkü belki gençler istemiyor hiçbir zaman böyle emek yoğun alanlara girmek. İstemiyorlar çünkü aslında en değerli yemeklerimiz hepsi emek yoğun. Hepsi emek yoğun. Bunlara bizim insanımız yani bizler aslında değer vermiyoruz. Bizler aslında şu anda ne bileyim sıradan bir ekmeğin içine bol ketçap, kötü ketçap, hı hı. Kötü mayonez, zeytinyağı da olmayan kötü mayonez, kuru bir köfte ve dondurulmuş patatesle yapılmış bir patates kızartması. Şimdi bütün gençlik bunu yiyor. Hı hı. Ama hiçbiri su böreği istemiyor. Su böreği daha ucuza gidiyor bu dediğim köfte, ketçap, mayonez ya da hamburger, ketçap, mayonez ve ekmek ve patates kızartması kombinasyonuna göre. Yani kendi kendimiz aslında biz kendi mutfağımıza değer veremiyoruz, vermiyoruz. Kaybediyoruz, kaybettik aşağı yukarı. Özellikle mesela Japonların Shokunin dediği ustalar var, büyük zanaatkarlar. Onları el üstte tutuyorlar. Her alanda ve gastronomide de bunlar önde. İnsanlar bunlara değer veriyor, gerekli parayı da veriyor. Biz de kendi yemeklerimiz, emek yoğun yemeklerimiz evlerde yapılıyordu. Lokantalarda insanlar buna yüz vermiyor. Uluslararası mutfak diye yarım yamarak ne odur ne budur son derece yapma ve kötü bir mutfak ortaya çıktı. Büyük holdingler bu işe girdi. Hı hı. En kötü lokantaları açtılar. Dediğim gibi insanlar ya böyle abur cubur ve çok kötü kalite fast food yiyor ya da bu lokantalarda uluslararası mutfak yediğini sanıp aslında çok kazık
ciddi,
yiyor.
Çok ciddi paralar ödüyorlar.
Kazık yiyor ama bu arada şey kayboldu. Ulusal mutfağımız en iyi yemeklerimiz ya kayboldu ya kaybolmak üzere. Hı hı. Çoğu zaten kayboldu, işten geçti. Niye geçti? Çünkü biz değer vermedik. İşte sorumluluk dediğim burada. Hı hı. Çok kolay başkasını suçlamak, tanıtamıyoruz demek. Ama önce bir kendimize bakalım. Biz ne yaptık diye. Hı hı. Şöyle bakalım. Hangi acaba iş adamımız gerçekten lokanta açarken bu şeyleri buldu, değerli insanları buldu, üst düzey bu gelenekleri ortaya çıkarmaya çalıştı ya da ciddi olarak çalıştı. Bu ustaların kendi çocukları bu işi seviyorlar mı, devam ediyorlar mı? İnsanımız iki tane pideci olsa, bir tanesi her şeyi sıfırdan yapsa, diğeri makine kullansa ama 1 lira daha ucuz olsa ve kalitesi fabrikasyon olsa hangisine gidiyor acaba müşteri? Ucuz olana gidiyor. Eğer bir lokantaya gittiğimizde atıyorum çok bir şey var diyelim menüde bir karnıyarık var yanında da mesela şey var karnıyarığın yanında iki bir başka yemek kızarmış patatesle biftek var. Hı hı. Kaç kişi karnıyarık ısmarlıyor, kaç kişi kuru kötü bir biftek ısmarlıyor kötü bir patatesle. Kaç kişi karnıyarık yediği zaman onun da zeytinyağı kullanıp kullanılmadığını soruyor da imam bayıldı da farkı görüyor. Yani diyeceğim bizim önce kendi içimizde değer vermemiz lazım. Biz değer verirsek bu insan şey gibi başkaları da değer verir. Yine aynı sorumluluk, hı hı. Sorumluluk konusuna.
Sorumluluğu her zaman önce aslında kendimizden almamız gerekiyor. Bu hayatın her kısmı için geçerli.
Aynen öyle.
Valla çok çok güzel bir sohbet. Zaten böyle hafiften rüzgar geliyor. Çok güzel bir ortam ada burası. Ada çok güzel. Yani özellikle burası ön taraf biraz kalabalık ama burası bir cennetten bahçe gibi. Arka bahçe gibi. Siz zaten
arka bahçe zaten.
Arka bahçe. Hani şeyi düşünüyorum, ruhsal açıdan arka bahçe olmak da çok önemli yani. Mesela sinemayla çok ilgileniyorsunuz, müzik dinlerken, sabah kahveniz. Ya ben çok çok böyle şeylerden çok etkileniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Okurken kitabı, mesela sabah cappuccino'mu içerim, bir kruvasan olur. İşte New York Times okurum, gazetemi okurum. Kimsenin beni rahatsız etmesini istemem. Arkada hafif bir müzik çalar. Akşam yemek yerken elektronik cihazları kapatırız. Bir yandan böyle şeyler size aslında bilmiyorum yani... Bazı insanlar huzur veriyor, böyle keyif veriyor. İzlerken de, dinlerken de, tanışmışken de bu keyfi aldım. Bir ustalarla söyleşi geleneği olarak sizden de birkaç kitap önerisi istemek istiyorum açıkçası. İlham verecek gençlerin böyle okuduğu zaman en azından böyle hayata birazcık da olsa farklı bakmalarını sağlayacak. Size ilham veren kitaplar varsa onları da zaten listeye ekleriz açıklamalar kısmına.
Burada bazı kitap adları verdim biliyorsunuz. Yani onları tekrarlayabiliriz.
Olur dersiniz. Olur. Burada da gösteriyorum. Kronik Yayınları Hesap Lütfen. Bu kitap gerçekten farklı. Hem bir toplumsal analiz hem bir ilham verici yaşam öyküsünün parça parça kısımları. Birçok şey var aslında. Olayın çok çok daha buzdağının görünmeyen kısmını anlatıyor. Bunu zaten tavsiye ediyoruz. Onu da linkini ekleyeceğim. Buradaki önerdiğiniz kitaplarda.
Burada kitapları bakalım. Bu siz okuyabilirsiniz. Yani. Şu anda çünkü tekrarlamak ister mesela sonda.
Evet evet buldum şöyle.
Filmler.
Filmler de var.
Anlattın da yani niye beğendiğimi farklı.
O zaman şöyle yapayım ben. Şöyle hemen kitapları hızlıca. İlyada, Odisa, Homeros, Suç ve Ceza, Dostoyevski. Bunları tekrar ekleyeceğim. Tutunamayanlar. Ben 4 kere okudum. İlk defa 17 yaşında okumuştum. Ki çok uygun değilmiş bence 17 yaşında okumaya. Benim için Oğuz Atay bambaşkadır. Leopar. Kötülük Çiçekleri, Baudelaire'in. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar, yani adisyona imza atsa onu okuruz zaten. Diğerlerini de ben hepsini aşağıya ekleyeceğim. Filmleri de yazacağım. Vedat Hoca'nın yazdığı, eklediği filmleri. Eminim ilham verecek bir liste şeklinde bence onları
izleyebilirsiniz. Son okuduğu, şu anda okuyorum. Çok olmuştu okuyalı ve bütününü okumamıştım. Şimdi şu anda bugünlerde okuyorum. Anna Karenina. Hı hı. Bence Suç ve şeyden bile, Savaş ve Barış'dan bile, yani en az o düzey, inanılmaz gözlemleri var Tolstoy'un. Yani insanlar hakkında, kişiler hakkında. O ne zeka, o ne
kitabı şey da, ömrü de çok enteresan, hayatı da çok enteresan. Bir de şunu ben hissediyorum. Mesela ben Suç ve Ceza'yı lisede okudum. O okuduğum Suç ve Ceza ile şu an 38 yaşındayım. 3 sene önce okuduğum Suç ve Ceza çok farklıydı. Bazen kitapları bir tekrar tekrar okumak
kesinlikle
gerekiyor.
Kesinlikle. Anne Karenina, ben de çok küçüktüm ve tümünü okumamıştım. Şimdi her sabah bugünlerde yarısına geldim. 2 hafta sonunda ama... O ne zevk böyle her paragrafı tekrar okuyup böyle onun verdiği zevk gerçekten anlatılmaz bir zevk. Yani erotik bir tarafı bile var, o kadar zevkli, bu kadar güzel gözlemler, karakterlerin canlanması, o zamanın canlanması ve günümüzle öyle paralellikler kuruyorsunuz ki yani zaten çok iyi bir kitap. Hayatınızı derinleştiriyor, yeni bir bakış açısı katıyor size ya da bildiğiniz sandığınız şeyleri. Aslında başka bir perspektiften görebiliyorsunuz. Orada şey yapıyorum yani, şimdi gastronomide de öyle. Yani diyorlar ki mesela biz oralara gitmiyoruz hani şeyle. Ya o kadar önemli değil ki. Şimdi ben de Anna Karenina okuyorum ama 100 yıl geriye gidip bilmem Anna Karenina ve sevgilisi diyelim tatile çıkıyor işte bilmem İtalya'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor falan. Şimdi aynı yerler zaten yok artık yani, değişmiş. Ama orada okurken canlanıyor. Yani insanın biraz da muhayyilesini, şeyini çalıştırması lazım. Hayal gücünü çalıştırması lazım. Yani hayal gücü çok güzel bir şey. Yani bizi bu hayat zor. Hayal gücü hem bir denge kuruyor hem de sizi daha çok boyutlu bir insan haline getiriyor. Çok iyi bir şey okurken yani klişelerle dolu bir kitap okurken kendimi daha zenginleşmiş hissetmiyorum. Bazen öfkeleniyorsun, bazen seni manipüle ediyorlar. Belki yani en şey taraflarına sesleniyor, belki en ilkel taraflarına sesleniyor. Müzik de öyle, film de öyle. Buna karşılık o düzey bir kitabı okuduğunda ya da çok iyi bir filmi gördüğünde, bir Bergman filmini gördüğünde falan devamlı düşünmeye başlıyorsun. Sanki yeni bir boyut katılıyor ve belki tanının biri hakkında eski onun söylediği bir lafın belki o anda önem vermeyene tam anlayamadın. Bambaşka bir açıdan görüp üzülüyorsun ya da seviniyorsun. Bazı şeyleri keşfediyorsun.
Bu şey tenis örneğine benziyor. Evet, yani zorlayıcı aynen. Rakiplerle, aynen. Zorlayıcı kitaplarla, aynen, zorlayıcı aynen. Filmlerle muhatap
aynen.
Olmak.
Aynen, muhatap olmak o seni bir gömlek ileri taşıyor zaman verirsen. Kolay mı? Değil tabii. Yenilebilirsin orada da sonunda. Yani şunu görüyorsun belki, biraz efor sarf etmek gerekiyor yani. Hani çok şey, hele biraz uykuluysan ya da şeysen, çok rahat okunmuyor belki. Ciddi yok yani, biraz konsantren olmak lazım ama karşılığını kat be kat alıyorsun, aynı teniste güçlü biriyle oynadığın gibi. Ve bence hayatın en güzel zevklerinden biri de bu yani. Bence bu notla bitirmeniz çok güzel.
Vallahi çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımız hep olmaya devam edersiniz. Vallahi tanıştığıma çok memnun oldum.
Ben de çok memnun oldum ve eksik olmayın. Hem çok zevk aldım. Hem de o kadar güzel sorular sorup o kadar güzel özetlediniz ki... Ben de bundan sonra sizi izlemeye karar verdim. Nasıl oldu, ciddi olarak?
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ismadık.